temellerin sağlam atılmaması olaylar, imtihanlarla karşı karşıya geldiğin zaman seni kör yapıyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılır topluca. Allah'ın emri bu bak. Ama Allah'ın ipiyle fasılan cemaattir diye bir tefsir geliyor. Cemaat. Hangi cemaat? Bizim kurduğumuz cemaat mi? Yoksa Allah Resulü'nün kurduğu cemaat mi? Cemaatten ayrılmak ne demek? Allah Resulü'nün kurduğu cemaatten mi ayrılmak, yoksa bizim oluşturduğumuz şu kalabalıktan mı ayrılmak? Muhasırlarımızın cemaat anlayışı bu. Ama selefin anlayışına baktığım zaman yalnız başına bile olsan cemaat diyor, kitap ve sünnete sarılmaz diyor. İbn-i Sıkarlar'ın.
Aynen öyle mi?
Yani büyük bir ilim sahibi olmaya da gerek yok. Çok basit, çok basit.
Nefis olarak bence hocam ayrılıklar oluyor. Ondan sonra aynen. Delil...
Buna dini bir kılıf geliyor oluyor. Yani heva sebebiyle bir ayrılık oluyor. Bu ayrılık heva sebebiyle, yani nasların gösterdiği şekilde bir ayrılık değil.
Naslarla ayrılmıyor hocam.
Şimdi dünyevi bir ilişki yolunda gitmediği zaman ayrılıyor adam ve buna da zaten bidat ehliydi. Zaten bunu yanlış yapıyorlar. Onun yanlışları gözüne bakmaya başlıyor bu sefer şimdi. Herkes kendi elindekiyle sormuş. Bu müşriklerin de olmayın diyor Allah Azze ve Celle. Onlara benzemeyin. Herkes kendi elindekiyle sormuyor. Yani herkes haktan bir şeyler var elinde. Bununla seviyor. Karşısındaki haktan sargı nazar ediyor yani.
Şey yaparız.
Hatipler olarak ve muhataplar olarak görevlerimizi yapmadığımızda sıkıntılar başlıyor. Yani kadınlar davetçi olarak dün bidat ehli çıkıyor diye. İşte Emine Şenlikoğlu'ydu falandı filandı. Bir sürü kadınlar vardı. Konferans salonlarında erkek kadın karışık kesimlere hitap ediyorlardı. Dün bazı kimseler aslında sinyallerini vermişlerdi. Böyle bir şeye cevaz verdiklerini. Çünkü bunlar destekliyorlardı. Sohbet için getirelim falan filan diyenler bile vardı aramızda. Biz o zaman uyanamamışız. Ta ki kendi ağızlarıyla açık bir şekilde işte kadın çıkıp ders yapabilir. Yasakların delil getirmemiz lazım. Bu konuşmalar aleni bir şekilde dillerine dökülünceye kadar. Biz uyanamadık. Halbuki dün bunun şeyleri vardı. Tavsiye ettikleri sapıkların kitaplarında. Sapıkların kitaplarını kadınlara tavsiye etmişler. Abdülhalim Ebu Şukka'nın kadın ansiklopedisi diye tercüme etmişler ve Tahrirül Mer'edir bu kitabın aslı. Kadının özgürleştirilmesi. Haremlik selamını iptal ediyor bu kitap. Kimisi sahih deliller, kimisi zayıf deliller ama çarpıtılmış deliller. Bunun bir, bu kitabın ilmi bir zemini var. Yok değil. Zamanında Şeyh Elbani'yle karşılaştığı zaman Abdülhalim Ebu Şukka Selefiliğe karşı çıkan birisiydi. Mısırlı birisi. Şeyh Elbani'ye bu kitabını getiriyor incelemesi için. İncelemesine Allah-u Alem fırsat olmuyor. Vefat ediyor aralarda Şeyh Elbani. Onunla Selefilik hakkında konuşuyorlar. İşte biz Müslümanız deriz, Selefiyiz demeyiz. Bu bölücülüğe sebep olur gibisinden. Böyle şüpheler getiriyor. Şeyh Elbani de buna teker teker cevap veriyor. Yani o konuşma Abdülhalim Ebu Şukka ile olan bir konuşma.
Selam hocam. İnegöl'de ders yapmıştınız. Bu konuşmayı değil mi hocam?
O kitabın yazarı yani. Kitabın yazarı. Kitapta ciddi sıkıntılar var. Reddi için kenara ayırdığım şeylerden birisi. Çünkü bedava dağıtmaya kadar bunu şey yaptılar. Yeni Şafak gazetesi yine vermişti. Kuponla veya artık bilmiyorum. Eşantiyon olarak vermişti. Eşantiyon olarak verdiği için kitapçılar da çok cüzi fiyatlarda şu an satılıyor bu kitaba. Zamanında aldırmışlardı. Bir sürü sıkıntılar var. Yani Mutezile fikrine ait bir kitap. Mutezile zihniyeti. Bunlar kadın erkek beraber yemek yemeye, kadının sosyal hayata girmesi, sosyal hayata karışması, bunun davetini yapan kimseler. Hatta ileri boyutta Ali Rıza Demircan gibileri bile etkilemiş de bunlar işte kadınla tokalaşmakta da beis yoktur. Yasaklanan şey şehvet de tutmaktır diyen insanlar. Bu şekilde tevil yapan, yani bu derece ileri giden insanlar. Neyse, diyeceğimiz şu. Biz bu tip şeyleri ya görmezden geldik, ya hüsnü zandan yorumladık, yaptık, ettik. Şimdi bir Müslüman olarak Allah bizi bu asırda bulunduruyorsa, bu asırda bulunmamız demek çok dikkatli olmamız gerektiğini bize yükler. Sahabeden daha fazla dikkatli olmak zorundayız. Sahabe gibi cepheden cepheye koşmak zorunda değiliz. Onların sıkıntıları başka şeyler. Ama dine muhatap olmak konusunda bizim sıkıntılarımız tamamen daha farklı. Yani ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin emrinin muhatapları olarak sahabe için bu emre ittibada, imtisalde büyük bir zorluk yok. Allah Resulü cihat der, cihada gidilir. Hicret der, hicret yapılır. Zekat der, zekat verilir. Sadaka der, sadaka verilir. Namaz der, namaz kılınır. Olay biter. İki tane Müslüman da ihtilaf etmez. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın makamının ağırlığı aramızdan çekilmiş. Sahabe arasında bak ihtilaflar başlamış. Onların ihtilafları birbirlerine kılıç çekmeye götürmemiş ama her ne kadar Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh arasında bu derece fitneler olsa bile burada biz diyoruz ki Muaviye radıyallahu anh burada haksız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatındayken olaylar ne hale geleceğini adres tayinini yapmış olduğundan bu bizi pek sıkıntıya sokmuyor buradaki konumuz. Biz o zaman da olsaydık ne yapardık? Yani Ali radıyallahu anh, Muaviye radıyallahu anh ile karşı karşıya geldiğinde veya Ayşe radıyallahu anh ile karşı karşıya geldiğinde biz acaba hangi safta olurduk? Biz bugün bunu çok rahat konuşuyoruz. Ali radıyallahu anh haklıydı. Çok rahat konuşuyoruz. Ama karşısındaki Ayşe radıyallahu anh, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, karşısındaki Muaviye radıyallahu anh, Muaviye radıyallahu anh'ın yanında daha başka sahabeler var. İbn-i Amr, Amr bin Elas gibi. Allah bu fitnelerde, bu imtihanlarda bak sahabeleri muhatap kılmış ve Allah Resulü'nün ashabını kimisini hakta, kimisini batılda kılmıştır. Kardeşlik dediğimiz şu nesne, gündeme getirilen olay. Acaba sahabeler bu kardeşliği anlamadılar mı? Nankörlere mi dönüştüler? Onlar neye karşı karşıya getirdi? Biz bugün diyoruz ki Ali radıyallahu anh haklı. Bize çok basit söylemesi. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hilafet 30 sene ondan sonra ısırıcı sultanlık başlayacak diyor. Ammar radıyallahu anh seni bağı isyancı bir topluluk öldürecek diyor. Bunları söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birinin derdi hakkın taraftarı olmak, birinin derdi saltanatın taraftarı olmak. Biz buradan çok rahat görüyoruz bu şeyi. Ama o olaya bizzat muhatap olanlar nasıl görüyorlardı? Mesela düşün, Ali radıyallahu anh'a geliyorlar, diyorlar ki sen diyor işte karşında müminlerin annesi var, cennette müjdelenmiş sahabeler var, bu kadar. Zannediyor musun ki onlar batıl üzerinde sen hak üzerindesin diyor. Yani onlar batıl üzerinde mi toplandı? O da diyor ki sana diyor meseleler karışık gelmiş, sen tersten bakıyorsun. Sen önce hakkı bil. Hakkı bilirsen hakkın ehlinde bilirsin. Bak sahabe tabi'in nesline böyle bir nasihatte bulunuyor. Hakkı bildiğin zaman hakkın ricalini de öğrenirsin. Yani kim haklı tarafta onu da öğrenirsin. Yani yapılan ilk hataya Ali radıyallahu anh dikkat çekiyor. Yani burada Ali radıyallahu anh evet o da faziletli ama burada da 8-10 tane cennette müjdelenmiş sahabe var. Yani kardeş değil miyiz? Ne bu savaş? Bu olayları hak batıl mücadelesi olarak görmeyen bir insan kaybeder. Batılın safında olan sahabe bile olsa, sahabe bile olsa, onun sahabe olması, bak demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi masum olduğunu göstermez. Şunu geçiştirmesi kolay. İşte o sahabelerin muhatap olduğu bir fitneydi. Biz dilimizle bulaştırmayız. Tamam, biz de dilimizi bulaştırmıyoruz ama bizim durumumuz sadece hak ile batıl arasında konum tespiti ve bu tespit yapılırken kesinlikle kişiler değil, delilin esas alınmaz. Eğer kişileri esas almak gaye olsaydı, yani bu maslahat gözetme falan, burada bu kadar sahabenin kan dökülecekse burada bir tane, iki tane azınlığın kan dökülecek. Yani böyle hesaplar yapılması gerekirdi. Ama olay bu değil. Bazen cennetle müjdelenmiş kişilerle karşı karşıya getirebiliyor. Biz o konuda değiliz ama, yani sahabelerin konuda değiliz ama, en azından hüsnü zan ettiğimiz, salih olduğuna inandığımız veya kendisine değer verdiğimiz insanlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Ve ben bir ayet yazmıştım sitede. Cabir radıyallahu anh'den gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bu ayet nazil olduğu zaman ağır geliyor. Yani ümmetin eğer batıl üzerinde birleşirlerse mutlaka Allah'tan bir azapla, felaketle, cezalandırmayla, düşman musallat edilmesiyle, bunun gibi afetlerle köklerin kazınması gibi bir şey. Bu olmaması için Allah bizim fitnemizi birbirimize tattırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu daha rahatlatıcı diyor. Bu daha rahatlatıcı. Yani bu olmasa var ya, biz düşmanımızın eliyle veya felaketler sebebiyle batıl üzerinde toplanmamızın sebebiyle bir musibete uğratılırdık. Ümmet olarak toplan.
Bu şekilde de hadisler var hocam. Ne şekilde? Kötülük yayıldı bulunduğu zaman.
Tabii. Yani kötülüğe engel olan çıkmadığı zaman, münkere karşı çıkılmadığı zaman, yani münkere karşı çıkılması şu demek, mesela biz öyle bir zamandayız ki alenen münkere karşı çıkamıyorsun çoğu yerde. Gücün yetmiyor değiştirmeye.
Aynen.
O zaman diyor, bak hadiste müminin kalbi tuzun suda eridiği gibi erir diyor. Münkere karşı çıkamadığı için. Bizim böyle bir kalbe sahip olmamız lazım. İman edenlerden olabilmemiz için. Çünkü elimizle, dilimizle yetmeyen yerde, gücümüzün yetmediği yerde, kalbimizin tuzun suda erdiği gibi, münkerden, buğzdan dolayı, kalbimizin rahatsız olması gerekir. Parçalanması gerekir. Böyle bir durumda, kalbin münkerden buğz ediyorsa, kardeşin bir münkeri işlerken, sen onu uyarırsın, uyarmadan bırakamazsın. Veyahut da yanında durmaz. Şahitlik yapmaya devam etmez. Yani uyarmana rağmen devam ediyor.
En güzel uyar, o senin yanında durmaz.
O onu göze alamadığı için uyarıyı da yapmıyor. Uyarmamaya da bir kılıf buluyor. Maslahat, önce tevhid.
Evet.
Yani doğru sözlerle batıl gayeler amaçlanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mükellef olmayan kimselerden bile uyarıyor yani. Mükellef olmayan kimseler için bile. Çocuk. At onu ey Hasan. Zekat malı olabilir diyor. Hem de şüpheli bir şey. Bak aleni haram da değil. Şüpheli olan bir şeyden sakındırmak için çocuğu uyarıyor. O mükellef değil. Ama sen mükellefsin. Bizim mükellefliğimizi kaldırıyorlar. Bir takım kılıflarla. Ondan sonra hayatımıza münkerler yerleşince normal hale geliyor. Birisi de bu görevi, yani sadece Allah'a tevekkül edip de insanlardan gelecek şeylerden züht ederse, yani hakikatiyle üzerine düşenle amel ettiği takdirde ne yapıyor? Bu aşırı. Kim bu ithamı yapıyor? Biz yapıyoruz. Karşıdaki değil. Biz bu sefer münkeri işleyenleri veya bidate bulaşanları o bidatten tiksinen kardeşimizden daha fazla savunma moduna geçiyoruz. Bu olmasa o 10 bin kere terk edecek halbuki. Yani içimizden bazıları bu fireyi vermese, o yüzden İbn-i Teymiye Rahimullah bunu, yani bidat ehlini ve bidat ehliyle diyaloğu kesmeyenleri cihattan dönenlerle aynı kefededir diyor. Kâb-ı Malik gibi onlarla aynı konumdadır bunlar diyor. Nasıl onlar tebrik harbinden geri kaldı? Bunlar da cihattan geri kalan konumundadır. Çünkü münafıklarla cihat et diyor Allah Azze ve Celle. Münafıklarla cihat silahla mıdır? Kur'an iledir, delil iledir. Tavırlarındadır, sert davranışlarladır yeri geldiği zaman. Münafıklar, yani aslen kalpleriyle iman kalplerine yerleşmediği halde, yani görünüşte zahir Müslüman gibi görünmek zorunda olanlar. Biz öyle bir haldeyiz ki böyle bir zorunluluk da kalktı. Yani kalbini bilmiyoruz da amelleriyle İslam'a zıt olan şeyleri işleyen insanlara karşı dahi bir yaptırımımız yok. Yani o mahalle baskısı denilen şeyimiz bile yok. Münkerler böyle açıktan işlenir de bir toplumda. Buna karşı çıkan hiç kimse olmazsa veya karşı çıktığında başına gelecek zarardan dolayı bu topluluğu terk etmezse, yani bilenler susarsa bir yerde, işte umumi bir azap böyle. Suriye'deki azap böyledir. Mısır'daki azap böyledir. Fitnelere düşmesi. Hindistan'da, Pakistan'da, Afganistan'da, orada, burada, Çeçenistan'da, hepsi bunlar yüzünden. Yani basit gördüğümüz şeyler değil mi? Allah diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetimi sapık üzerinde bir araya getirmez. Ne kadar çoğunluk toplanırsa toplansın, biz batıldan uzak durmalıyız. Uzak duran taraf olmalıyız. Yoksa mutlaka birileri uzak duracak ondan. O batılda bu ümmet birleşmeyecek. Allah bir araya getirmeyecek. Ama biz hangi konumdayız? Bunu tespit etmek peşindeyiz biz. Batılda birleşmeye çalışanlar tarafında mıyız? Yoksa o batıl topluluğu bozan. Şimdi sahabe aslından beri bu yana baktığın zaman bunu bozanların garipler olduğunu bildiriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani ümmetim sapık üzerine birleşmez diyor. Diğer taraftan din garip gelmiştir. Tekrar garip haline dönecek diyor. Sünnetime sarılan kor tutmuş gibi olacak diyor. Bu ne demek? Hakka sarılanlar azınlık, ezilen, sözü fazla geçmeyen, iyiliği emrettiğinde dinlenmeyen, kötülüğü yasakladığında adam sayılmayan. Böyle bir konumda olacak. İşte bunlar müminler. Sadece Rablerine tevekkül etsinler. Allah peygamberlerini bu davetle göndermiştir. Hakka dostluk, batıla düşmanlık üzere. Bunu yaptıkları zaman işte onlara korku yoktur, mahzun da olmazlar. Resullerle gelen beyana uydukları zaman, ittiba ettikleri zaman bunlar Allah'ın velilerinden olurlar. Allah'ın dostlarından olurlar. İşte Allah'ın dostlarına korku da yoktur, mahzun da olmazlar. Allah Azze ve Celle bak bu müjdeyi veriyor. Velayet yolunu tutanlara, yani kitap ve sünnete sarılanlara, bunda sebat edenlere veliliğini lütfediyor. Bu veliliği nasıl? Korku da yoktur, mahzun da olmazlar. Halbuki bu yolun görünüşü, yani kitap ve sünnete sarıldığın zaman tek kalacaksın, ezileceksin, tepkiler göreceksin, dışlanacaksın, şu olacak, bu olacak. Bak hep şeytani korkutmalar, mahzunlukla tehdit. Ama Allah ile dost olursa, Allah ile dost olursan korkun da olmaz, hüznün de olmaz. Asıl korku ve hüzün ahirette olmaz.
Zaten korkularımız bizim hale getirir.
Dünya hayatını biz hiçe sayıyoruz. Öyle saymamız gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asıl hayat ahiret hayatıdır buyuruyor. Biz böyle bir hayata talibiz. Buna rağmen Allah Azze ve Celle bak bu müjdeyi veriyor. Sen Allah'a tevekkül etmesini bil. Allah'ın işine sen itiraz etme. Allah'ın emrine itiraz etme. Dinimiz ittiba dinidir. Tabi olma dinidir. Yenilikler çıkarma, fikir üretme dini değildir. Yani biz muasır meselelerimize yeni çözümler bulalım. Fikrindeyse bir insan bundan derhal dönmesi gerekir. Bilakis İmam Malik Rahimullah'ın söylediği gibi söyleriz. Öncekiler sahabe ne ile ıslah oldularsa bu ümmetin ahirindekileri de ıslah edecek aynısıdır. Yani din kamildir. Din kamildir. Yani Allah mükemmel bir din göndermiştir bize. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada herhangi bir eksiklik bırakmadan davet yolunda, ferdi ibadet yolunda da, içtimai hayat düzeninde, adaplarını da, konuşma üslubunda hepsini mükemmel olduğunu belirttiği bir dinle beyan etmiştir. Bizim fikrimiz, hani deriz ya, iman meselelerinde hep söyleriz. Aklın rolü nereye kadar? Vahiy bulana kadar. Vahiy bulduktan sonra imtisal gelir. Vahiy tabi olmak gerekir. Burada akıllarını durdurmayan insanlar davet meselelerine akıllarını katıyorlar. Menheç meselelerine akıllarını katıyorlar. Kardeşim, vahiy aramızda değil mi? Allah'ın kitabı aramızda değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti, onu en güzel şekilde yaşamış sahabenin, selefin menheci aramızda değil mi? Yani bunlar kayboldu da biz ilme ulaşma noktasında sıkıntı çektik de o yüzden yani zaruret anında bir fikriyatta bulunduk da bu doğru ya yanlış gitti. Böyle diyebileceğimiz bir mazeretimiz de yok. İnsanları davet metodu. İnsanları davet metodu. Hep zaten taşların altındaki yılanlar buradan çıkıyor. O kaldırdığımız, yani iznimiz olmayan taşları kaldırdığımız için oradan çıkan yılanlar bizi sokuyor. Davet metodu, yani gaye davet mi? Evet, dinde davet hedeflenen şeylerden birisi. Vesiledir. Değil mi? Bu dinde Allah Azze ve Celle'ye ibadette bir vesiledir. İnsanları davet etmek Allah'ın bir emri. Hakka davet etmek. Peki bu daveti kim yapar? En azından davetin üslubunu bilen birisi yapar. Neyi davet edeceğini bilen birisi yapar. Sabrına katlanan birisi yapar. Davetin o kadar çok fazileti var ki, yani senin vesilenle bir kişinin hidayet bulması kızıldevelerden daha sevindir. Veya üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha sevindir. Bak ne bir yüce bir fazilet. Hemen bu fazilete tabi olmak, talip olmak hırsıyla hareket ediyoruz ve başkalarına. Biz daha kendi nefsimize bu daveti yerleştirmeden, yani Allah ve Resulüne ittibayı biz elde etmeden, çoluğumuzda, çocuğumuzda, kendi nefsimizde, etrafımızda, yakınlarımızda bunu uygulamadan derhal illa birilerini davet edelim. İlla birilerini davet edelim bir şeyi. Davet güzel. Kimse davete karşı çıkmıyor. Ama gayeleri değiştiren insanlar, bu davette gaye nedir? Bir olan Allah'a, yani tevhid için, la ilahe illallah'ın gerçekleşmesi için davet etmek. La ilahe illallah'a aykırı olan unsurlardan uzaklaşmak. Ve Muhammedun Resulullah herkese. Şimdi bu başta davetçiler buna muhalefet ettiğinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah bu muhalefetlerini süsledi şeytan. Ya ben en azından akidevi meselelerde muhalefet etmiyorum. Ben en azından akidevi meselede muhalefet etmiyorum. Benimki ameli meselede. Bu akidede de muhalefeti getirdi. Yani bu burada duracak bir şey değil ki. Zaten bunun böyle bir ayrıma gitmesi akideyle amel birbirinden ayrılmaz. Mutlaka her amelin akideyle bir alakası var. Bu bağ Allah Azze ve Celle kuruyor. Bu namaz kılmak var ya namaz kılmak. Akidevi mesele mi, ameli mesele mi?
İkisi de
kalkıyor. Şimdi fıkhi literatürde ameli meseledir. Kalple bir alakası var mı zahirde? Yani itikat meselesi değil. Yani namazın farz olduğuna inanmak değil de namaz kılmaktır İslam'ın şartı. Ameli bir meseledir yani literatüre vurduğun zaman. Ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayetinde bu namaz huşu sahiplerinden başkasına ağır gelir. Huşuyu İbn Abbas radıyallahu anh'a bu ayetin tefsirinde tasdiktir diyor. Yani namazı terk eden kimse ancak küfründen terk eder. Tasdiğin gerçekleşmediğinden terk eder. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da bunu böyle beyan etmiştir.
Hocam o onu söyleyen kişiler zaten şunu da kabul ediyor. Dille ikrar, kalple tasdik, azalarla amel. Hem bunu kabul ediyor.
Bu bak bunlar ezberci mantık var ya, ezberci mantık bizde de yerleşti. Öyle ki bir tane tekfirci konuşuyor bir yerde internette. Adam iman tarif ederken Maturidi yerden öğrendiği şekilde tarif ediyor. Mürciye tarif. Ama tekfircilik yapıyor. Ben buna çelişkisini açıkladım. Sen de önce bir söyle bakalım, Tayyip Müslüman mı kafir mi dedi. Benim mesele bu değil. Sen önce dedi bir Müslüman ol dedi. Ben Tayyip'i tekfir etmesini öğrendim. Ondan sonra Müslümanların işine karış. Yani bunlar ezbere dayanan şeyler olduğu için uygulamadaki azim muhalefetini fark edemiyor bu adam. Aynı şekilde iman dil ile tasdik, kalp ile tasdik, ağızlarla tasdik diyen adam da ne söylediğini, bu sözün ne demek olduğunu bilmiyor. O yüzden diyorum ya bak, davetçiler daha neye davet ettiklerini bilmiyorlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ne demek? İlk önce bir davetçilerimize bir öğretmek lazım. Davetçi kendi dini yaşamıyor ki. Bu sefer la ilahe illallah'ı öncelemek için, yani bunu önceliği sebebiyle, hani akide öncelikli ya tevhid öncelikli, adam videonun karşısına çıkıyor bunu yapıyor. Dernek ortamında veya bidat olduğu söylenmiş olan bir şeyde herhangi bir delil olmamasına rağmen bunu yapıyor. Allah Azze ve Celle bakın ayette şöyle buyuruyor arkadaşlar. Nur suresi 36. ayet. Nur 35. ayetinde bir kandilden falan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Arkasında bu kandiller o beyitlerdedir ki, yani mescitlerdedir ki, Allah bunların içerisinde isminin yüceltilmesine, oraların temiz tutulmasına, saygı gösterilmesine izin vermiştir. Allah izin vermiştir mescitlerde. İbn Abbas radıyallahu anh ve icma var müfessirlerin bu konuda. Burada beytlerle kastedilen mescitlerdir diye. Yani ne demek ayet? Allah mescitlerde izin vermiş de bunun anılmasına, kendisine ibadet edilmesine, zaten anılmasında namaz kılmak diye tefsir ediyor sahabe ve selef tabi'in alim. Namaz kılmasına bile, içinde namaz kılmasına bile Allah izin vermiştir. Merhum muhalifinden alın. Allah'ın izin vermediği yerlerde, Allah'tan elimizde izin olmayan bir yerde biz Allah'ı zikredemeyiz. Siz meallerde bu ifadeyi göremezsiniz. Niye göremezsiniz? Oradaki ye'zenu, yani Allah izin vermesi, Allah'ın izin vermesinin ifadesini Allah emretmiştir diye tercüme ediyorlar. Ve mana kapalı kalıyor. Allah izin vermiştir. Yani mescit bile sen Allah'ın izni olmadan mescit, yani mescide naziri olan bir mekan bile açamıyorsun demek. Dergahlar açanlar. Hakeza böyle. Allah'tan izin olmalı. Bu tevhidle alakalı mı değil mi? La ilahe illallah'la alakalı mı değil mi? İlk önce bir demek ki la ilahe illallah'ı bir anlamak lazım. Geçen Bilecik'ten gelen kardeşlerimizin sorduğu sorulardan birisi de bu. Bununla alakalı. Bak itaat şirktir. Allah'ın izni yoksa. Ama Allah Resulüne itaat emretmiş ve kendisinin izniyle Resul'e itaat edildiğini haber vermiştir. İtaat şirk. Ulul emre itaati, yani senin üzerinde yetki sahibi olanlara itaatini bir kayda şarta bağlamış. Meşru konudaysa, kitap ve sünnete uygunsa buna itaat edebilirsin. Uygun değilse bu şirktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kendisinin bizzat gönderdiği emire itaat edilmesini emrediyor. Ateş toplayın dediğinde şayet diyor ona itaat etseydiniz ateşten ebediyen çıkarmazdınız.
Nasıldı hocam o olay?
Bir emir görevlendiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Seriye birlik gönderiyor yani. Savaşçı gibi. Başlarına bir emir tayin ediyor. Buna itaat edin diye de emrediyor. Birlik dönerlerken bir şey sebebiyle kızdırmış oluyorlar galiba bu komutanlarını. Allah Resulü böyle demedi mi itaat edeceksiniz diye. Dedi. Size emrediyorum diyor. Çabuk odun toplayın, ateş yakın, kendiniz de içine atın diyor. Sonra biraz sakinleşince vazgeçiyorlar. Allah Resulü'ne de gelince diyorlar ki ya Allah Resulü böyle dedi. Sen de itaat etmemizi emretti. Böyle bir şeyi yani ciddiye alıp da yapsaydık ne yapsaydık? Yani itaat mi edecektik? Şöyle diyor. İtaat etseydiniz bir daha cehennemden ebediyen çıkamazdınız. Ateşten çıkamazdınız buyuruyor. Ebediyen çıkamamak demek ne demek? Amellerin iptal ediyor. Küfürdür.
Şirk olmuş
yani. Şirk. Demek ki itaat Allah'tan ve Resulünden bir izinle olmadıkça bir şirk. Şimdi bugün mezhep takımına çağıranlar veya mezhepler konusunda işte bizim bu söylediklerimize aşırılık sayanlar, ümmet arasında bölücülüğe sebep olmayın diyenler, yani bizim aramızda bu işler başlamadan önce selefiler bu daveti yaptığında zaten selefiler bununla suçlanıyordu. Ta ki içimizden bazıları cihattan dönünceye kadar, cihattan dönüp münafıkça bir saf tutuncaya kadar, münafıklarla aynı safa geçinceye kadar. Aynı davaları söylüyorduk. Fakat onlar demek ki bunu söylerken ne olduğunun farkında değillerdi. Neye çağırdıklarını bilmiyorlardı. O yüzden diyorum, davet eden adam neye davet ettiğini bilmesi lazım. İlk önce bir davetçilerimizin bir eğitilmesi lazım. Siz neye çağırıyorsunuz? Bir davetçi çıkıyor diyor ki, sen içki satan bir yerde çalışan adama, arkadaşlar söyledi, içki satan bir yerde çalışan adama işte bu işi terk et diyebilmen için cebine 8 aylık maaşını koyman gerekiyormuş. Ya biz Rabbi olmayacağız adamın. Onun rezzakı olmayacağız. Bırak o da kul, sen de kulsun. Bu tevhid ehli, selefi, İslam davetçisi adı altında işte programlar yapan bir adam. Başka bir yerde siz kredi kartı kullanın, günah bana diyen bir adam. Biz buradaki münkeri, yani Allah'ın dinine karşı yapılan bu suçu sessiz kalırsak ve o adam işte selefi davetçi, kitap ve sünnete çağıran bir davetçi diye meydanlarda yer alırken biz de buna destek verirsek Allah bunun hesabını sorar mı sormaz mı? Biliyordun da niye sustun? Ayıp bir malı bile, dünyalık meselede dahi kardeşinin kusurlu bir malı almasına razı olmaz. Hatta satıcı kardeşin olsa, alıcı da tanımadığın biri olsa sen burada susmaya hak sahibi değilsin. Kusur neyse sen söylemek zorundasın o gizliyorsa. Din bize bunu vacip kılmış. Yani ticaretle bunu yapmaya bu arkadaşların kendilerini de davet ettiklerini görürüz. Tabii kusuru söyleyeceksin, ticaret ahlakına uyacaksın. Kardeşim siz de davet ahlakına uyun. Allah'ın dinine tebliğ ile ilgili ahlaka uyun. Batıla karşı susmak nereden çıktı? Yani ortak bir düşman, ortak bir rakip diyelim, bir Mustafa İslamoğlu konuşuyor. Adam sohbet yapıyor şimdi. Mustafa İslamoğlu düdüktür. Sohbetin başlığı. Mustafa İslamoğlu düdüktür. O şeytanın düdüğüdür diyor. Reddiye veriyor kendi çapında. İlmi de değil ama laf olsun diye reddiye veriyor. Niye onun yaptıklarından, konuştuklarından beriyiz? İmajını veriyor. Niye veriyorsun bunu? O da Müslümanım demiyor mu? Niye bunu vermek zorunda hissediyorsun kendini? Kendisinin yaptığı yanlışa da biz reddiye verdiğimizde işte cel ve tadilin zamanı geçmiştir. Oo, Mustafa İslamoğlu'na yaptığın senin neydi?
O zaman vardı hocam da yeni geçti.
Yani şimdi kendi söylediklerinde de samimi değiller. Adam diyor, ben diyor selefilere, o Mehmet Emin Akın söylediği şey söylüyor. Bir daha ayette Hanefi olsunlar, Hanefi başlasınlar. Sonra ne zaman bitecek bu Hanefilik? Hanefilik dibi bulunmaz bir girdap. Yahu bu girdaba attığın adama, yani şirktir bu, bakın şu burada söylediğimiz şey itaat. İtaat meselesi. Mesela alimlerine, rahiplerine itaat et, Rab edin der diyor değil mi? Şirkle doğrudan alakalı bir mesele bu. Sen burada, yani başlangıçta müşrik olsunlar, Sonra tevhidi anlarlar. Bunu söylüyorlar. Biz bunun bu yönden sakat olduğunu söylüyoruz ama kendileri bu sözde samimi de değiller. Hidayette miydi? Başlangıçtaydı. Sonra yani sizin müştehit dediğiniz adam, icazetle alim dediğiniz adam neredeyse, adam 70 yaşında. Bu adam hala Hanefi'yim diyor. Ne zaman bitecek bu? Sünnete ne zaman dönülecek yani? Yani ters çevirme olayı var ya, bunlar ters bakıyorlar. Tımarhanede delinin birisi merdivenlerden inerken bakıyor, bir tane saksı görüyor. Saksı ters duruyor, dibi yukarıda. Alıyor, bakıyor. Lan diyor, bunun diyor ağzı yok diyor, fırlatıyor aşağıya. İniyor, indiği yerde tekrar görüyor ki bu sefer ters dönmüş. Bakıyor, lan diyor, bunun dibi de yokmuş diyor. Şimdi bunların bakış açısı bu. Ters bakıyorlar olaya. Allah kullarını en iyi bilen değil mi? Allah Azze ve Celle kullarını en iyi bilen. Allah'ın içine ne karışıyorsun? Ne müdahale ediyorsun? Sapanın sapıklığı sana zarar vermez. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ey iman edenler, bütün iman edenlere hitap, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Olmaz. Yahu adam mesela sufi yaptığı zaman onu rahatlıkla müşriklikle suçlayan bu adamlar diyor ki mesela, yalnız Allah'tan iste. Duayı sadece Allah'a yap. Bak tevhid anlatırken böyle diyor adamlar. Yalnız Allah'tan iste. İyi ama biz doğrudan Allah'tan isteyemeyiz diyen adamlara reddiyeler veriyor. Biz doğrudan Allah'tan isteyemeyiz. Bir sürü kuruntular üretiyorlar. Sufiler.
Trafı patlıyor ya. Heh.
Bu kuruntuları getiren adamlara şirk ve itham edercesine değişik şeyler söylüyorlar. Rahatlıkla söylüyorlar. Sen aynı kuruntuyu yapıyorsun. Biz doğrudan Allah'a ve Resulüne itaat edemeyiz. İtaat edebilmenin önünde mezhepler olmalı. Allah ve Resulüne muhatap olabilmen için müştehit olman lazım. Mümin olman yetmiyor yani. Allah Azze ve Celle ne diyor, ne diyeceğini bilmiyorum haşa. Ey müştehitler, Allah ve Resulüne itaat edin mi diyor, yoksa ey müminler, Allah ve Resulüne iman edin mi diyor. İtaat edin mi diyor. Yani Allah ve Resulüne itaat ancak alimlerin izniyledir. Bak nasıl ters dönüyor dedim ya şu saksı meselesi. Allah ve Resulüne itaat ancak alimlerin izniyledir. Alimlere itaat ise mutlak. Ters dönüyor olay. Mesele bu, kurtul. Öyle diyorlar. İçtihat hatasından sen de ecrini alıyorsun. Böyle bir şey var. Yani Hanefi mezhebine uyarsan sapmazsın. Ama kitap ve sünnete uyarsan saptabilirsin. Ya harcı olursun, ya mucize olursun. Böyle bir tehlike var diyor.
Buhari diyor, Müslüm oku diyor diyorlarmış.
Selamünaleyküm.
Onu da diyor.
Aleykümselam.
Bize diyor, Buhari Müslüm okuyacakmış diyor. Adam yani, Müslüm okuyorsa at diyor.
Demek istediğimiz olay bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ve sünnetten bildiğimiz amel ediyor. Sahabesine hitap. Kur'an ve sünnette bildiğinizi amel edin. Bilmediğinizi alimine bırakın diyor. Yani biz alimleri devre dışı bırakalım çağrısında değiliz bak. Biz bilakis selef zamanında, yani ashab zamanında, asr-ı saadet zamanında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattaki alimlerin konumu neyse aynı konum yerinde kalsın. Allah ve Resulüne itaatin önüne hangi alim geçmiştir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bedeviye, alime, cahile, herkese hitap ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta çok soru sormayı yasakladığı zaman Enes radıyallahu anh ki bazı sahabeler diyor ki, açıkça bunu söylüyorlar. Biz diyor artık Allah Resulüne soru sormaya o kadar çekinirdik ki bu yasaklamasından sonra, keşke bir bedevi gelse sorumuzu ona söylesek de ona sordursak. Çünkü kendileri sorduğu zaman artık bilen konumdalar, artık uyarılmışlar. Ama bir bedevi sorduğu zaman o uyarılmayan, yani bilen ve bilmeyenin farkı var. Uyarılanla uyarılmayanın farkı var. Ona sordursak diyorlardı. Siz buna hile-i şeriye de diyebilirsiniz. Yani meşru hile. Ne demek istiyoruz burada? Bedevi soruyor. Bak, bedevi soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabını alıyor. Ha Bukhari okumuştu, Müslim okumuştu. Ha Allah'ın kitabını okumuştu. Ha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu duymuş diye demişti. Alim olma şartı, yani kitap ve sünneti okumak için alim olma şartını koşan insanlar ne gibi bir saptırmaya, ne gibi bir ateşe bu ümmete attıklarını bilmeden öyle hüsnü zannediyoruz. Yani bilmiyorlar işin akıbetini. Ne demek ya? Yani bir kimse kitap ve sünnete, hidayetin ta kendisi olan kitap ve sünnete uyduğu zaman ya harcı olurmuş, ya mürci olurmuş veya sapıtırmış bir şekilde. Ama hanefi külliyatlarına dalan bir insan sapmazmış. Bakın şimdi. Hanefi mezhebinin en baba kitapları. Bugün Hanefi mezhebini iyi bilen hocalara, imamlara, müftülere sor.
Neler olabilir?
En güvenilir kitaplar. Hanefi mezhebine en temelde mezhebine. Özellikle son devir İbn-i Abid'in. Hanefilerin son müştehitlerine sahip. Fetavai indiye. Fetavai indiye de. Fetavai indiye demek daha doğru. Yani indiye zannediyorsunuz. İbn-i Abid'in kitabında fetva. Şayet hacılar Kabe'yi ziyarete giderler. Kabe Allah dostlarını ziyarete gittiği için yerinde bulunmazsa Kabe'nin yerine namaz kılmak caiz midir değil midir? Hanefilerin en esaslı kitapları bunlar. Yani böyle uyduruk kaydırık kitapları da değil. Hani desen ki Hanefiliğe nispet edilmiş Hanefilerin cahillerinden. Değil. İbn Abidin'in kitabında. Başka bir örnek. Bir adamın iki cariyesi olsa veya iki hanım olsa, erkeklik organına da iki parça olsa, biriyle birine ilişkiye girse, biriyle birine ilişkiye girse, kadınlara gusül gerekmez ama erkeğe gusül vacip olur. İbn Abidin'de iki fetva. Yani bu fetvanın doğru yanlışlarından bahsetmiyorum bak. Ne üzerine kurulmuş bir şey bu? Sen bu adamlara Hanefi ol diyorsun. Hangisinin sapması daha kolay? Yani Yahudiler, Hristiyanlar Allah Azze ve Celle kendilerine men ve selva indirinde ya Rabbi biz mercimek bulgur istiyoruz dediler ya. Allah Azze ve Celle ne diyor onlara? Sizde hayırlı olanı neyle değişmeye kalkıyoruz? Bunlar bu işte. Yani İsrailoğullarına benzemek, kalplerinin benzemesidir. Çünkü fırkalaşmada bunlara benzediler. Fırkalaşmakta sakınca görmediler. Bunun adına ihtilaf rahmettir diye süslediler. Fırkalaşmakta sakınca görmediler. Allah men ve selva bereket indirmişken, kendi katından apaçık bir kitap ve nur-u mübin, apaçık bir nur indirmişken, Resulü ile bu hidayeti göndermişken, saf, katıçıksız hidayeti göndermişken ona aman saparsınız. Çünkü zor. Sahihini, zayıfını tespit etmek zor. Hanefi mezhebine uyun. Hanefi mezhebi veya başka mezhep. Yani Hanefi mezhebi olduğu için demiyorum. İsterse Hanbeli mezhebi olsun. Beşer. Yani hata da eder, isabet eder bir beşer. Ben hatalarına uymam. Nasıl anlarsın hatalarını? İşte kitap ve sünnet. Demek sen kitap ve sünnetten anlıyorsun. Kitap ve sünnetten anlıyorsan kardeşim senin mezhepte işin ne? Niye sahtekarlık yapıyorsunuz? Niye dolandırıcılık yapıyorsunuz? Kur'an ve sünnette anlarmış. Müştehit misin sen? Yarın karşısına çıkacak bu yani. Sen müştehit misin de koskoca imam hata etmiş sen mi doğrusun bileceksin? Ne oldu? Hadislam elip gitti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittibayı biz kendi ellerimizle attık bir kenara, Allah'ın kitabını kendi ellerimizle raflara kaldırdık, teberrük için okunan kitaplar haline getirdik. Ondan sonra da Allah bize bir azap olarak indirdiğinde bir gecede Kur'an satırlardan ve satırlardan kaldırılır. Tehdidi gerçekleştiğinde kimin umurunda ki? Kimin umurunda? Zaten biz kaldırmışız.
Hocam bir de gelirken dediniz ya aşağı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zor bir din getirmiş de bunlar kolaylaştırma uyumak zor. Bu da bunlar sanki kolay.
Şimdi kolaylık ve zorluk meselesi güzel bir
veya soru. Anlaşılmaz yani, bir din getirmişler de.
İhtilaf rahmettir. Bu artık yeni jenerasyonlarda yani mezhepçi olmayanlar bile artık bunu kullanır hale geldi. Yani taassupçu olmayanlar bile. Zorlukla kolaylık meselesine gelince bakın sahabelere bazı ayetler indiği zaman zorlarına gidiyor. Ey Allah'ın Resulü işte biz şunları yaptık, bunları yaptık. Ama bu zor artık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hadis sahih Müslim'de. Yahudiler gibi olmayın diyor. İşittik ve isyan ettik diyenler gibi mi olacaksınız yoksa diyor. Bilakis işittik ve itaat ettik deyin ki Allah size kolaylaştırsın. Zor deyip atma. Yan çizmelerini, yol kesmelerini çoğu bu mantıkla. İşte maslahat. Maslahat da kardeşim bu maslahatın bir sınırlarını çiz. Maslahat her şey maslahat. O yüzden maslahatı tarif ederken biz şunu üstüne basa basa söylüyoruz. Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam emrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı her şey maslahatın ta kendisidir. Biz ondan mefsedet görsek bile. Allah ve Resulünün yasakladığı her şey, onun terk ettiği her şey de mefsedetin ta kendisidir. Biz onda bir hayır görsek bile. Bunu temel olarak çözen bir insan maslahat meselesine bocalanmaz. Adam diyor ki şimdi bak nerede bocalar insan? Mesela diyor ayaklara diyor çoraplara meshetmek meşru olduğu gibi ayağı yıkamak da meşru. O halde biz fitne çıkmasın diye ayakları yıkarız. Bu mu maslahat? Maslahat var doğru. Toplumla ters düşmesin. Bu senin ferdi maslahat. Diğerinde ne var? Yani ben çorabıma meshedersem bu toplumun inadına. Allah'a tevekkül edersen bak Allah'ı unutma gündeme geliyor bu maslahatçılıkta. Allah'ı unutma. Ben Allah'a tevekkül edip de maksadım insanlara bir hidayet, bir sünnet ulaştırmak olunca ben bu tevekküle dayanarak Allah ve Resulünün bu emirlerine intisal için, bu sünneti ittiba için ben bunu uyguladığımda bunun adı cihat oluyor. Birileri buna fitne dese bile bunun adı cihattır. O yüzden selef akide kitaplarında bak ameli bir mesele sayılmasına rağmen mesleri meshetmek ehl-i sünnetin şiarıdır demişlerdir. Mest. Niye? Çünkü şia karşı çıkıyordu meslere. Ehl-i sünnet olmanın alameti mesleri mesli caiz görmektir diye akide kaidesi koymuş selef.
Hangi şiarı diyor?
Şer'e muhalefet için.
Zaten hocam ayette diyor ya onlar kınayacağının kınamasından korkmazlar.
Ebu Zer radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana 7 şey emretti. Bir tanesi bu. Ubade bin Samit radıyallahu anh biz diyor Allah Resulü'ne biat ederken topluca sahabeler biat esaslarından birisi hiçbir Allah yolunda hiçbir kınayacının kınamasından korkmamak. Yani ilk aldığı sözlerden birisi bu. Bakın maslahat sulandırmacıları, cıvıtıcıları, cıvıma menhecini tutanlar bunu nasıl şey yapıyor? İşte maksat davet, tevhide davet etmek, insanlara kolaylaştırmak için. Zannediyorlar ki burada kolaylaştırmayı da kendilerinin yapabileceği bir şey. Kolaylaştırmak için bazı şeylerden taviz vermek. Böyle alıyorlar. Ne gayeniz? Karşıdaki biraz daha cazip görsün bu dini. Bu sebeple onların zıttına gidecek, içinde yaşayan toplumun zıttına gidecek şeylerden uzak durma. Halbuki Allah Azze ve Celle hidayeti, o toplumun hidayetini bunun tam tersine yerleştirmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a en yakınlar kimler? Davetine muhatap olan hem de İslam ehli olmayan kimseler. Birisi kitap ehli, birisi kitapsız müşrikler. Kitap ehli Yahudiler ve Hristiyanlar. Yahudiler diyorlar ki bak, İbn Abbas radıyallahu anh, Müslim'de bu da. Yahudiler diyorlar ki, yahu şu adama bak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında. Neyden sonra? Hayızlıların, kadınlar hayız görürken onlara hiçbir şekilde yanaşmazlar, beraber de yatmazlarmış. Böyle karantina gibi bir şey uygularlarmış kadınlara. Ona muhalefet ediyorlar Resulü Vesselatü Vesselam. Diyorlar ki Yahudiler, yahu şu adama bak, bize muhalefet etmedik, hiçbir şey bırakmadı. O kadar ters bir adam. Davetin muhatabı değil mi bunlar? Hı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu gözetmeye en layık insan değil mi? Hristiyanlar, Yahudiler, yolun dar yerini onları zorlayın, sıkıştırın, selamasız başlamayın. Ya başlasan ne olur? Davet değil mi amaç? Davetin muhatabı. Allah Azze ve Celle kitabında müminlerin özelliklerini şöyle açıklıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındakiler. Selef diyoruz yani selefin menheci. Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Velezine ma'ahu Muhammed Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yanında olanlar, beraberinde olanlar ise eşittâhu alel kuffâri ve ruhemâhu beynehu. Kendi aralarında pek merhametli. Yani mümin kardeşlerine merhametli. Yani kafirleri davet edebilmek için müminlere yamuk yapmazlar. Mümin kardeşlerine eleştirmezler. Bunları yani hata yaptığında eleştirmesin değil. Doğru yaptığında eleştirmesinden bahsediyoruz. Bir kafiri kırdı diye eleştirmez. Bunu, bu hatayı Ebu Bekir radıyallahu anh yaptığında Allah Resulü aleyhisselatü vesselam tehdit ediyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Bakın olay şöyle gerçekleşiyor. Zayıf bir isnatla Bukhari'de. Ebu Süfyan Müslüman olmuş. Ama harplerden sonra. Süheyl-i Rumi, Selman-ı Farisi radıyallahu anh gibi zahit sahabeler. Allah'ın kılıçları, münafıkların boynunda bir parlamadı diyorlar Ebu Süfyan geçerken. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, siz diyor Kureyş'in büyüğü hakkında nasıl böyle söylersiniz? Bir de adam Müslüman olmuş yani. Nasıl böyle söylersiniz diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a da bir de şikayete geliyor. Allah Resulü diyor ki, inşallah onların gönüllerini kırmamışsındır diyor. Yoksa işte velileri üzmekten dolayı bir tehdit var. Veli kurmak şu anda derse başka bir hadiste geldiği gibi. Böyle bir tehdit var. İnşallah Allah'ın dostlarını üzmemişsin diyor. Geliyor Ebu Bekir radıyallahu anh, onlardan özür diliyor, sizi kırdım mı? Onlar da yok diyorlar, helallik veriyorlar. Olaya bak. İşte ruhemâhu beynehum, kenaralarında merhametlidirler. Hakka sarılmada bunların merhametleri. Ve eşittâhu alel kuffâri, yani inkar edenlere karşı, hakka diretenlere karşı şiddetlidirler. Onların vasıfları bu. Sonra geliyor ayetler. Tevrat ve İncil'deki vasıflar da budur onları. Kafirlere karşı şiddetli. Halbuki kafirler davet edecekler bir topluluk. Ama onlara şiddetliler. Müminlere ise merhametlidirler. Bunlar zaten davet olmuş, zaten hak kabul etmiş kimse. Bunlara istediğin bir sert davranabilirsin. Değil demek. Asıl merhamet burada. Bazen çarpıtan bazı davetçilerin şu ayetlerini getirdiğini görürsünüz. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davranma. Ayeti bu kadar alıyor. Ayeti buradan alıyor. İşte davette karşı tarafa yumuşak olmalıyız. Bidat ehli de olsa yumuşak olmalıyız. Ondan sonra Müslümanlardan bazı kimseler sertlikle eleştiriyor bunlar bu ayete muhalif ediyor gibisinden. Ayetin devamını okuyun. Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Yani müminlere yumuşak davranmak hususunda müminlere imtihan edilmektedir. Allah'ın rahmeti sayesinde mümin mümine merhametli davranabilir. Demek ki Allah ile hukukun düzgün tutulması lazım ki Allah bize rahmet etsin. Ondan sonra beşeri hukuk, bizim kardeşlik hukuklarımız bunlara riayet edilsin ki bu rahmet, müminler arasındaki kardeşlik rahmet sağlansın, böyle devam etsin. Bunu ne bozar? Şiddet gösterilmesi gereken kimselere, sertlik gösterilmesi gereken kimselere karşı içimizden bazıları gevşeklik gösterip de menhece muhalefet ettiğinde otomatikman bu karşı tarafa böyle bir imaj verdiğinde sen o taraftan sert. Bunlar sert, bunlar bak yumuşak, güzel konuşuluyor. Ama bunlar çirkin gösteriyor. Bunlar kaba sabah. Bak satıyor. Kötü örnek oluyor. Hakkı gizliyor. Hak ile batılı karıştırıyor. Allah Azze ve Celle bunun böyle olmasının sebebini, yani müminlerin kafirlere karşı izzetli, şiddetli ama kendi aralarında merhametli, birbirine tevazu gösteren, rahmet kanatlarını geren kimseler olmaları. Ali İmran suresindeki ayette Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davranmış, şayet kaba ve katı davransaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Davet edici adamlarmış bu dağılıp gidenler, böyle imaj veriyor. Öyle değil. İşlerini gör, onlara danış, onlarla istişare et. Yani müminlerle olan diyaloğundan bahsediyor Allah Azze ve Celle burada. Allah'tan bir rahmet sayesinde sen müminlere yumuşak davrandın. Yumuşak davranmasaydın müminler senin etrafından dağılıp gideceklerdi. Müşrikler dağılmış gitmiş, çok mu mühim? Abese suresi bakın bunun değil mi? Ne için indi Abese suresi? Müşriklerin ileri gelenleri, yani davetin hedefindeki adamlar. Bunlar bir ikna etse Kureyş tamamen Müslüman olacak. O sırada kör, ama bir sahabe. Geliyor de eften püften sayılacak bir meseleyi çekiştiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. İlle cevap istiyor. Şimdi git meşgulüm diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu kadar bak. Ne için? Daha büyük bir hedef var. Allah için bir daha büyük bir hedef var. Allah Azze ve Celle Resulü'ne kavga etmiyor. Vekalet kitaplarımızda okuyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Resulünden bile kabul etmiyor bunu. Yani ben birilerini davet edeceğim, birilerini kazanacağım gayesiyle basit bir meselede dahi bir mümin kardeşini kırmak, üzmek, Allah bizden bunu kabul etmez. Birbirimiz üzerinde büyük haklarımız var. Bu haklarımızı başkalarına güzel görünmek için heba etmeyelim. Bunun böyle olmasının sebebini Allah Azze ve Celle kafirlerin gayz, kine gelmeleri için. O bir dimdik ağaç gibidir. Müslümanlar bunu sağladıkları zaman bu topluluk dimdik ağaç gibidir. Yani nasıl kavak ağacı rüzgarlardan sağa sola yatmaz, devrilmez, dimdiktir. Yani kafirlere karşı böyle dimdik. İslam toplumu böyle izzet sahibi olacak. Hak ile gurur duyacak, hak ile izzet duyacak. Haktan sümsükleşmeyecek, kompleks duymayacak. Sünneti yaşadığı için kompleks duymayacak. Bilakis bu Allah'ın dinidir. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Resul'ün yaptığıdır. Bunu yapmayan çünkü ne olduğu belirsiz birilerine benzeyecektir. Belki de Allah'ın kınadığı kimselere benzeyecek. Bununla izzet duymaları müminlerin şanındandır. Müminler hakka sarılmakla izzet duyar. Bunun sebebini Allah Azze ve Celle bakın böyle olması kafirleri gayza getirir ki yagiza bihemul kuffar. Bunun sebebi kafirler bunlara gayz etsin, kin kussunlar diyedir diyor. Bu kinle karşı karşıyasın. Davet edeceğin toplumun sana kin tutmaz. Demek istediğimiz şu: Allah unutulmaz. Sen yolunu izle. Din ittiba dinidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en güzel örnektir. İştahda kalkışma. Yeni bir yol uydurmak için, hedefe varmaya, yeni bir yol icat etmek için başka işlere kalkışma. Sakalına dil uzatsalar, kılık kıyafetine dil uzatsalar, tavrına dil uzatsalar veya buna dil uzatsalar, paçaları kısaltmana dil uzatsalar, bunlar değil senin şeyin. Toplumda ters de gitse, işte münafıkları, kafirleri, hidayetlerin yüz çevirenlerin zoruna bile gitse bunların zoruna gide gide bu dinle izle duymayı Allah Azze ve Celle bize din kılmıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının özelliği olarak kitabında zikretmiştir. Ama mümin kardeşlerine haklarını eda et. Toptan Allah'ın ipine sarılmak bu. Rükû edenlerle beraber rükû et. Bize içtimai bir takım yükler düşüyor. Ferdi bir takım yükler düşüyor. Allah'ın haklarını ve insanların, Müslümanların haklarını genel olarak insanların hakları, kafir bile olsa, müşrik bile olsa, münafık bile olsa insanların haklarını eda etmek temel kulluk vazifesi işte. Bununla da imtihan ediyorsun, bununla da imtihan ediyorsun. Fakat bu maslahatçılık adı altında yapılan gevşeme davetleri bilin ki Allah'ı unutmaktan kaynaklanmış. Nasıl ticarette insan Allah'ı unuttuğundan dolayı, Allah'ı hesaba katmadığından dolayı, ben işte şu işi, Allah'ın yasakladığı şu işi yapmazsam zarar ederim. Kredi kartı kullanmazsam, postacı koymazsam ticaretim yürümez ki deyip yoldan dönmek var, bu Allah'ı unutmaktır. Rızık verenin Allah olduğunu unutmaktır. Nasıl ki bu böyleyse, işte davet meselesinde de böyledir. Senin davetine bereket verecek olan da Allah'tır. Dert etme. Bazı peygamberler var diyor, yanında bir kişi iki kişi. Bazı peygamber gördüm, yanında bir kişi var. Yine bir peygamber gördüm, yanında hiç kimse yok diyor.
Her şeyi bitiriyor hocam.
Niye yoktu bu peygamberin yanında? Daveti mi beceremedi acaba? Nuh Aleyhisselam 950 sene davet eder de 950 sene dile kolay. 950 sene davet eder de insan toplayamaz mı? Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kaç sene davet etmiş?
23
sene. En çok ümmeti olacak kimse olmayı umarım diyor. Nuh Aleyhisselam 950 sene davet etmiş. Kaç tane tabisi var? 3-5. Yani Nuh Aleyhisselam yanlış yapmıştı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğrusunu yaptı diyeceğiz. Peygamberler kendisine vahyedilerinden başkasına uymaz. Ama diyoruz ya, Allah'ı unutmaktan kaynaklanır. Allah dilediğine çok, dilediğine vermez. Dilediğine çift verir çocukları, bir erkek bir kız, bir karı batında dilediğine çocuk vermez. Dilediğine erkek, dilediğine kız verir. Vazifemiz olmayan işleri biz üstlenirsek yeryüzünde, karada ve denizde fesat çıkar. Kendi ellerimizle, kendi dillerimizle işlediklerimiz yüzünde karada ve denizde fesat çıkmıştır.
O hocam bir söz dediniz ya, mezheple başla, tevhideyle. Adam şimdi şöyle aklıma hemen şey geldi benim. Yani Allah Resulü çizgi çiziyor ya, sırat-ı müstakim. Adam diyor ki yani, sen diyor tam buna başlayacaksın diyor, hemen şu aradan gir.
Yani
sap yani.
Şimdi
Hanefi diye o
selefilikle ne alakası var bunun şimdi? Yani yeni bir selefilik anlayış üretmeye çalışıyorlar. Yani bu sırat-ı müstakim acaba oradan mı geçiyor? Nedir yani bu? Mesela dertleri ne?
Girmen engelli.
Dertleri şu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden ilk dedik ya, biat alırken koştuğu şartlardan birisi hak yolunda kınayıcının kınamasından korkma. Bizden böyle bir biat alan peygamber yok Aleyhisselatü Vesselam. Yani hayatta değil. Zaten bu hadislerde zaten müştehit misin ki bu hadisleri okuyorsun? Bu hadislerle muhatap olamıyorsun haliyle. Ne oluyor? Kınayıcının kınamasından korkmak din oluyor. Kınayıcılar kınamasın diye sünnetler terk ediliyor. Kınayıcılar kınamasın diye namazların şekli değişiyor. Kınayıcılar kınamasın diye oruçlarımız gidiyor. Yahudilere benziyoruz. Hristiyanlara benziyoruz. Kınayıcılar kınamasın diye. Kınayıcılar kınamasın diye ezan okuyamıyoruz. Ondan sonra cihat. Hangi
cihat? Hangi ümmetle? Maksat ne? Allah'ın kelimesi en yüce olsun. Öyle mi? İlk önce sen nefsinle bir cihat et. Mezhebin üstüne bir çıkar şu Allah'ın kelimesini. Hangi cihat? Yani şimdi şurasını tartabiliyor musunuz bilmiyorum yani. Bugün Suriye'de cihat ettiğimi söyleyenler. Herhangi bir mezhebin veya kıyasın hükümleriyle hükmettiklerinde acaba bunlar mı daha tehlikeli olacak? Esed gibiler mi daha tehlikeli olacak? Tayyip mi daha tehlikeli olacak? Hanefi mezhebin hükmetmesi mi daha tehlikeli olacak? Osmanlı özlemi çekiyorlar. Osmanlı. Tayyip de bunun peşinde zaten. Büyük Ortadoğu projesi onun gözünde büyük Osmanlı projesidir. O yüzden bu eş başkanını kabul etmiş. Ona çalışıyor Tayyip. Ama selefilere hiçbir zaman şey yok. Hesapta yok. Acaba bunlar mı daha tehlikeli olur? Yoksa açıktan açığa zulümle, küfürle yöneten mi? Biz bununla da razı değiliz. Ona da razı değiliz. Ayrı mesele ama vakaya dikkat edin. Hani gayemiz Allah'ın indirdiklerini hakim kılmaktı? Kıyas Allah'ın indirdi mi? Yok. Mezhep Allah'ın indirdi mi? Değil. O zaman şunun arasındaki fark nedir? Hemen hissiyat giriyor devreye. Bir aralar bunu söylemiştim bazı tekfircilere. Eğer delili yoksa, kitaptan ve sünnetten delili yoksa, ha İmam Ahmed'in şahsi görüşü, reyi, ha yavru Johnny'nin reyi. Fark var mı bağlayıcılık açısından? Yok. Şuna bak, Ahmed bin Hanbel'i kafire benzetti falan filan diyorlar. Allah'tan kork. Bakış açıları bu olduğu sürece biz ümmet olarak hangi cihattan bahsedebiliriz? Şimdi şirk olunca zannediyorlar ki Haccac gibi zalimlere itaat etmek şirk. Allah Azze ve Celle alimlerin, rahiplerin Rabb-i dininden bahsediyor. Zalimlerin, tağutların demiyor bak. İlimde ön plana çıkanlar, ibadette ön plana çıkanlar. Ulema ve ruhban sınıfı yani. Bir de peygamber İsa Aleyhisselam. Hepsinin Rab edinme şekli farklı. Rab edinme tehdidi bu sınıf hakkında geliyor. Yani bir kimsenin komünizmle, despotlukla, küfri zulümlerle yöneten kimseleri din edinmesi zordur. Çünkü ibadeti tanımlarken ibadet itaatle, sevgiyledir itaat, sevgiyle boyun eğme ve korkuyla boyun eğme. İkisinin bir araya geldiği şeydir. Allah'ın istediği ibadet. Tağuta ibadet edenler korkuyla ibadet eder. Sevgiyle değil. Sevgi ve korkuyla itaat bir araya geldiği zaman bunun adı imandır. İbadettir. Bu sebeple sevgiyle bağlanılan kimseler sebebiyle şirke düşünmesi eskiden beri insan tarihinde daha fazla olmuştur. Batıl birisini hak diye, mesela Şeyh Efendi'ye veya bir cemaat liderine, Fethullah Gülen'e bir zamanlar ibadet edenler vardı. Bakın ibadet diyorum. Niye ibadet diyorum? Çünkü bu adam işte birkaç yudum iç geçmeninde sakınca yoktur dediğinde buna itaat eden adam ibadet etmiştir. Allah'ın bunu haram kıldığını biliyordu ki. Dedi ki Allah'ın izni olmayan bir itaat, Allah'ın izin verdiği bir kimse bile olsa, izin verdiği şartlarda değilse bu şirktir. Allah'ın haramını helal saymaktır işte. Allah Azze ve Celle'nin Tevbe 31'de bahsettiği bu. Bakın, bu yöneticiler içkiyi serbest bıraktığında, müziği, şunu bunu, haramları yani aleni haramları, hatta zinayı serbest bıraktıklarında bunun helal olduğunu iddia etmeler. İçen insan, zina yapan insanlar bile günahkar olduğunu biliyor. İtiraf ediyor. Ama şu şeyhler, hocalar, hatta mezhepler fetva verdiğinde bunlar din ediniyor. Hanefi mezhebiyle, şimdi yine Mehmet Emin Akın'a gidecek şey. Hangi mezhebi var bu harama helal demiş diyor. Ebu Hanife. 100 tane çıkarım ben. Ebu Hanife içki. İçki helal demiştir. Zinaya helal demiştir. Hadi bakalım. Velisiz nikahı Allah gözünü zina diyor. Ebu Hanife caizdir diyor. Kız reşitse caizdir diyor.
Kaçırmaya geldi değil mi?
Yok, kız reşitse yani
belinizde şart yok.
Akıl bali ise belinizde şart yoktur. Şart değildir diyor. Gerek yok. İçki, üzüm dışında emredilen içkileri, sarhoş edici olan içkileri sarhoş etmeyecek miktarda içmek caizdir diyor. Yani örnekler çoğaltılabilir de can alıcı nokta olarak bu yeter. Bu hükümet veya daha zalimleri. İçkiyi serbest bıraktığında, zinayı serbest bıraktığında kimse bunların haram olduğunu inkar etmiyor da eğer bunlar hükmederse itikat da değişir. Yani ibadet gerçekleşir bunlara.
Şimdi Ebu Hanife kendisi mi delil getiriyor bunu hoca yoksa arkasından gelenler mi?
Ebu Hanife'nin kendisi.
Uzun vadede helalleşir hocam. Yani. Şimdi
değil mi? Şimdi soruluyor.
Yok bak tekfirci kesimde bu helalleşme var. Yani şirk var. Tekfirci kesimde şirk var. Çok açık bir şekilde var. Dört mezhebe bakacağım diyor. Mezheplerden bir cevap ver bir sona uyacağım. Bu şirk diyor kardeşim. Niye delillere bakmıyorsun? Caiz mi değil mi? Dört mezhebe bakacaksın. Cumhurunu tercih edelim. Bu fazla helaldir. Cumhuruna muhalefet etmeyecek. Ama zorda kalırsan dört mezhepten birine uyabilirsin. Ruhsatlarda da buna uyacaksın. İsterse hadise ruhsat vermesin. Yeter ki mezhepte o. Tekfirci kesimlerde bu var. Bu şirk. Allah'ın indirdiği. Bazı tekfircilerle bu tip konuşmalarımız oldu internette. İşte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir, bu yönetici de kafirdir, o vermek de küfürdür falan filan zincirleme gidiyor bu meseleler şimdi. Diyorum ki sen kıyas kabul ediyor musun? Tabii işte kitap sünnetçime kıyas diyor. Kıyas Allah'ın indirdiğini değil. Ne? Bir söz söylüyorsun ama bunu din edinerek sen getirmeye çalışıyorsun. Ondan sonra bunun adına cihat diyorsun. Allah'ın kelimesinin yücelmesi diyorsun. Ya diyeceksin ki kıyas Allah'ın indirdiğidir. Kıyas Allah'ın indirdiğidir dediğin zaman dört mezhep diyemezsin. Çünkü Allah'ın indirdiğine ihtilaf bulamazsın diyor. Allah'tan olsaydı ondan ihtilaf bulamazsın diyor. Kitapla ters düşer. Dört mezhep kıyaslarında ayrılmıyorlar mı? Sen de kıyas yaparsın. Ben de o kıyası başka bir kıyasla reddederim. Bu böyledir. Hanginiz
müsaade edersen bu kıyas mevzu yani nereden çıkıyor ortaya? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
İblis'ten
böyle bir şey var mı yani?
İblis'ten ilk kıyas yapan İblis'tir. Senekin dediği gibi.
Hani kıyas, icma falan diye sayıyorlar sırayla böyle hocam. Bir konu açıldığında mezheplerle ilgili. Şimdi de çıkartmak için.
Bu Araf suresinde, Nisa suresinde geçen Adem Aleyhisselam kısasında bu burada kıyas yapıyor değil mi? Sen onu topraktan yarattın. Sen onu tuttun. Beni ateşten yarattın.
Şimdi kitap, sünnet, icma, kıyas diye böyle bir sıralama yapılması batıl menbaatıdır işte. Yani kendi içerisinde çelişkili bir sözdür. Kitap, sünnet, icma, kıyas diye saydım. Kendi içerisinde çelişkili bir söz.
Sayıyorlar mı hocam böyle?
Kitap, sünnet, icma, kıyas diyorlar işte. Dinin dört delili. Edile-i şer'iye diyorlar. Böyle bir sayma kendi içerisinde çelişkilidir. Nasıl? Mesela icma dediğiniz şey nedir? İcma şudur. Kitap ve sünnet naslarını delalet ettiği mana üzerinde ümmetin alimlerinin ittifakıdır. İcma bu. Bu baş göz üstüne. Yani ne demek? Demek ki reyler, çünkü nasların mantuku değil de mefhumu üzerindeki ittifaktır icma. Nasların delalet ettiği mana üzerindeki ittifak. Değil mi? Bu ancak ittifak halinde delil oluyor. Bağlayıcı bir de böyle. Peki ittifak etmediğinde nedir bu? Kıyas. İcmadan sonra kıyaslaymak o yüzden kendi içerisinde çelişkili bir sayı. Çünkü beşeri bir görüş. Yani istinbat diyelim. Kıyasla bir istinbattır sonuçta. Beşeri bir istinbat ancak ümmetin alimlerinin ittifakıyla hüccet oluyorsa biz buna icma diyoruz. Kıyas ne? Bundan sonra gelen bu kıyas ne? Bu tamamen bozuyor. Terstir yani. Mantıksızdır. Bu sıralama mantıksız dedi ki.
Gerek kalmıyor benim başımda.
Şimdi çok fazla sözü uzatmaya gerek yok. Uzar ama uzatmaya gerek yok. Peygamber Aleyhisselam diyor ki iki şey bıraktım. Peygamber'e söz üzerine söz söylemiyor. İki şey bıraktım diyor. Allah'ın kavga benim sünnetim. İcma diyorsunuz diyebilirler. İcma da kardeşim, icmayı hiç kimse eğer bir delil üzerinden istinbat değilse bunu zaten kabul etmiyor. Biz burada delili esas alıyoruz. İcmayı değil. Yoksa ümmet diyelim, farz-ı muhal, böyle bir şey yok da nas dışında bir şeyle ittifak ederse bu dinde delil değildir ki. Mutlaka nas'tan, kitaptan ve sünnetten bir delili olması lazım.
Şimdikiler hocam, icmayı kişilerin söylediği, alimlerin söylediği şey almıyorlar.
O da değil. Dört mezhebin ittifakı olarak algılıyorlar.
Ne oldu öyle dört mezhebin ittifakı ki?
İttifak ettikleri şeyler var. Yani bu da icmanın kapsamında olan şeyler.
Kur'an sünnete uyuyor mu yani? Kur'an sünnetin dediği şeylerden mi?
Mesela namazın farz olduğuna ittifak.
Zaten onlar Kur'an sünnette
olduğu
için ona da gerek.
Dört mezhebin kıyasını kabul ediyor mu mesela hocam?
Arkadan
gelenlerin uydurması o zaman. İftira o zaman.
İmam Malik'ten kıyası kabul ettiğine dair bir şey yok. Ebu Hanife'den bile yok. Ebu Hanife'nin kıyas yaptığı vaka olarak
var. Atılan iftira o zaman.
Vaka olarak Ebu Hanife'den kıyas var. Pek çok var. Ama kıyas hakkında şunu söylüyor. Bir kimse kıyası terk etmedikçe fakir olamaz diyor.
Allah'ım.
Sahip bir isnatla Ebu Hanife'den geliyor. Abdül Rezat'ın müsaadeti.
Şimdi tabi hocam bu Ebu Hanife hakkında yani biz ona sapık derken biliyoruz. Yani. Birçok sünnete maalif olduğunu ama işte bu iki konusunda şey konusunda cevaz vermeleri bunlar hangi kitaplarında yani sapık derken bizim bunu ispatlamamız gerekiyor. Ya ben azından kendimiz bilmemiz gerekiyor.
Ebu Hanife'nin müsnedi var.
Müsnedi.
Hadis derlemesi olarak. Bu ayrı öğrencileri tebliğ etmiştir. Fıkıh ekber gibi kitaplar, fıkıh ekber. Bunlar fıkıhla alakalıdır, akideyle alakalıdır ve zayıf bir isnatla gelmiştir. Ebu Hanife'den rivayet edenler zayıftır. Bunun dışında İmam Muhammed, Ebu Yusuf bunların eserleri kitaplaşmıştır. Ebu Hanife'den de doğrudan rivayette bulunur bunlar. Diğer taraftan Ebu Hanife'den isnadıyla rivayet eden başka müellifler vardır. Gerek kendi öğrencilerine gerek başkalarına. Bunlardan birisi de Taha abi. Şerhman-ı Lansar kitabında buna açıklıyor. Ebu Hanife bu görüştedir diye işte yüzün dışında elde edilen içecekler. Ki bu meşhur bir mesele. Yani bilinmeyen, kapalı, inkar edilecek mesele değil.
Hocam bir de son dönemde tövbe ettiği söyleniyor ama böyle bir şey var mı?
Yok. Olay onu Şialar kullanıyor.
Şialar mı?
Kimin işte Cafer Sadık var karşılaştığı zaman. Yani bunun hiç ispat yok. Son iki sene olmasaydı Numan helak olmuştu.
O yok şeyi diyor herhalde hocam. Tövbe ettirilme var zorla.
Yok tövbe ettirmeyi
de
son iki senem olmasaydı Numan helak hani olmuştu.
Kendisi acaba
tövbe
bunu tasavvufçular kullanıyor. Aslı Şialardan geçme. Şiaların iddiaları bu. İşte Cafer Sadık var karşılaştı. Şeyallah'a döndüğü manasıyla.
Peki İmam Malik hiç oturdu oluyor mu hocam? İmam Malik'ten terledim işte böyle bir alim falan dedi. Rivayet var mı sende?
Yok. İmam Malik hem sabık hem saptırıcı diyor. Açık bir şekilde net. Hem sapık hem saptırıcı.
Şey de kullanıyor, İslamoğlu da kullanıyor işte onu bu arada.
Ne kullanıyor?
İmamımız. İslamoğlu.
Savunmak için değil mi Ebu Hanife?
Evet, Ebu Hanife'yi savunmak için İmam Malik'in, Ahmet İbn Hanbel'in onun için söylediklerini söylüyor. Bunlar da böyle diyor bunun için diyor. Büyük imamımız için diyor.
İslam galiba hocam işte. Ebu Hanife ona soruyorum bunu. Ebu Hanife işte Kur'an mağlup cümle o ben duymadım dedi.
Kardeşimiz ikram ediyor ya.
Bismillah. Abdullah o eşine öyle yapınca